Ayrım 16.
Kahveden bir yudum aldım ve istersen ben sorayım sen söyle. Niçin anacığının bulduğu kısmetleri geri çevirdiğinden başla bakalım dedim. Kahvesine uzandı ve büyük bir yudum alarak zaman kazanmak istedi. Fincanı yavaş yavaş geri koydu ve fakir nikah kıymayacak, çoluk çocuğa karışmayacak Sarı Ağam deyiverdi. Şaşırma sırası bendeydi. Ne demek oluyor bu sabit diye sordum. Cevabını beklemeden sen ananın hele hele şu hayata küsmüş garip pederinin yüreğine mi indirmek istersin? Oğlu olduğu için bayram yapıp fakiri bağışlayan, soyu seninle sürecek diye sevinen adamcağıza bir darbede sen mi vuracaksın diye ekledim. Soğukkanlı bir sesle çok düşündüm Sarı Ağam dedi. Çok düşündüm ve doğrusunun bu olduğuna karar verdim. Sinirle bak hele dedim bak hele düşünmüş doğrusuna karar vermiş. Bak hele neyin doğrusuymuş bu? Ağam 4 sene seferdeydim. 3 zafer, 2 bozgunu bizzat yaşadım, gördüm. Bu iş böyle devam etmez. Balık baştan kokar. Orduda baş, kapı kulu, kapı kulunda baş, yeniçeridir. Din-i devlete nizamı verse verse, padişah efendimiz ile yeniçeri verir. Amma ve lakin, yeniçerinin kendisi nizam ve intizamdan uzaktır. Önce yeniçeriye nizam vermek gerekir. Yoksa maazallah işimiz zordur, eğridir. Dayanamayıp sözünü kestim. Burası yeni odalar değil Sabit. Fakir de ortanın neferi değil. Ne alakası var bütün şu söylediklerinin senin çoluk çocuğa karışmanla diye sordum. Çok alakası var ağam dedi. Din-i devleti bugünlere Hacı Bektaş Ocağı getirdi. Ama bugün içinde bulunduğu durumla getirmedi. Getiremezdi zaten. Ocak adım adım bozuldu. İçine esnaf doldu. Börekçi, manav, sandalcı, berber, daha beteri işsiz güçsüz, pırpırı taifesi, envai çeşit adam. Oysa Sultan Süleyman kanunnamesine uygun, işlediği zaman Yeniçerinin önünde kimse duramazdı. Bu kanunname Yeniçerinin çoluğa çocuğa karışmasını istemiyordu ağam. Bunun ne kadar doğru olduğunu seferde gördüm. Cengaver'in ne işi var bunlarla? Gördüm ki geride evi barkı olanların akılları hep geridedir. Ev bark ne demek? Sana bakan boğazlar, bu ne demek? Mal mülk hırsının başladığı yer, çoluğa çocuğa bakmak, onlara mal bırakmak, kendinden sonrasını düşünmek, yarını, öbür günü, daha sonraki günü düşünmek. Yok ağam, iş buradan çatallaşmaya başlıyor. Asker çocuğuna kaçıyor, karısının koynuna koşuyor, onlara ganimet götüreyim telaşına kapılıyor. Birincisi cenge gitmeyecek olanı yeniçeri yapmamanın bir yolunu bulmak gerek. İkincisi bu her taifeden adamı ayıklamak gerek. Üçüncüsü talimleri sıklaştırmak ve değiştirmek gerek. Dördüncüsü de eski nizama dönmek gerek. Fakir kendisi misal olacak ki başkasına özellikle de nefere söz geçirebilsin. Yoksa adama başka nasıl özü sözü bir denilir ki? Yani şimdi sen misal olunca hepsi aman Sabit ağamızı izleyelim deyip yola mı girecekler diye sordum. Gelen gelir ağam, bunun başka yolu yoktur. Fakire göre padişah efendimiz de başka kurtuluş olmadığını görmüş, böyle düşünmektedir. Aklın yolu birdir. Her yolun kuralları vardır. Kimsenin keyfine yol teslim edilmez. Peki yahu Sabit dedim, hiç mi düşünmezsin sen kul oğlu kulsun? Pederin de, deden de, onun pederi de yeniçeri. Bunların hepsi yanlış iş yapmış da sen mi düzelteceksin? Utangaç utangaç gülümsedi. Hatanın neresinden dönülse kârdır Sarı Ağam dedi. Yani en iyi sen düşünürsün öyle mi dedim. Haşa dedi. Benden büyük kanunname var. Cennet mekan Sultan Süleyman Han'da mı eğri düşünmüş? Öyle olmadığını seferde kendi gözümle gördüm. Asabım iyiden iyiye bozulmuştu. Şimdi sen bütün bu söylediklerinin tüm dertlerimizin dermanı olduğuna ciddi ciddi inanıyorsun değil mi? Senin ev bark sahibi olmamandan başlayarak yeniçeri, oradan da devlet, oradan da Memaliki Osmaniye'ye nizam ve intizam gelecek yani. Bunu da sen düşündün. Hakkını yemeyeyim bir de 200 yıldan fazla zaman önce Sultan Süleyman. Bu kadar kolaydı da niçin olmuyor? Bu konuda bir fikrin var mı? Hiç düşünmediğin, hiç hesaba katmadığın bir yerden başlayalım Sabit Ağa. Bu evde bir kazan kaynar. Evin oğlusun. Elbette yiyip içeceksin. Giyinip kuşanacaksın. Pederim ve ben, siz nefere gitmeden önce çarşıya çıktık ve para harcadık. Ne harcadık bilir misin? Bütün bu değirmenin suyu nereden gelir hiç düşünür müsün? Bir yeniçeri neferinin maaşı nedir? 3,5 kuruş değil mi? Farz edelim senin dediğin gibi bu yeniçeri evsiz barksız, çoluk çocuksuz olsun. Ne dersin, geçinebilir mi? Yiyip içebilir mi? Senin gibi giyinebilir, cenkte şişhane tüfenk taşıyabilir mi? Cevabını ben vereyim. Hayır, geçtik aileden, kendini geçindiremez garip. Peki ne olacak? Ya bir iş tutacak, senin o küçümsediğin sandalcı, börekçi taifesine katılacak ya da diyecek ki, ben cenk meydanının aslanıyım, seferiye olacak. O zaman nasıl geçinecek? Orta sandığına başvuracak değil mi? Sen oda başısın, orta sandığı senin elinde, nasıl bilmezsin? Peki orta sandığı nasıl dolar? Ganimeti geç artık, o Sultan Süleyman zamanındaymış. Nasıl dolar? Seferi olmayan yoldaşlar sayesinde, esnaf yoldaşlar sayesinde. Şimdi söyle bana, bu durumu padişah görmez mi? Madem o da durumu görür dersin, söyle bakalım orta sandığını nasıl dolduracak? Ya da seferi yeniçeriye öyle 3,5 kuruş değil, 15 belki 20 kuruş maaşı nasıl verecek? Var mıdır bir hesabın? Beni hafifsersin Sara ağam, dedi Sabit. Sana gücenmem, elinde büyüdüm, elbette hafifseyeceksin. 100-150 bin kişiye 3,5 kuruş verilir. Bu bir, seferi olan da aynı parayı alır, bu haksızlık. Bu da iki, sayıyı azaltacağız. O zaman cenge giden neferin eline doğru dürüst para geçecek. Mecburdur, belki bir müddet yeni vergi koyacaktır. Bu da üç, sen ahaliye, ulemaya bakma. Durmadan ağlaşırlar ama kenara köşeye de mutlaka bir şeyler koyarlar. Moskov İstanbul'a gelince ağlayacaklarına, şimdi konulacak vergilere ağlasınlar. Sonra fakir sana işin tamamını söylemez. Bu ancak işin başıdır, işin başlaması gereken yerdir. Padişah efendimizin Yeniçeri'nin kılıncına ihtiyacı vardır. Onun için oradan başlamak gerek. Yeniçeri yüzünden bozguna uğruyoruz. Cenk kazanamıyoruz derler ahali arasında. Yalandır, bühtandır, kasıtlıdır. Topçunun, şu yeni topçunun da hakkını yemeyeyim ama orduyu Hümayun'da Yeniçeri olmasa külliyen ordu yok demektir. Anadolu, Rumeli askerini sen görmedin. Fakir gördü. Hepsinin başında bir takım türedi beyler. Yok bilmem ne oğlu, yok falan keşin ahvadı. Hepsi adeta müstakil birer padişah. Asıl zapturapta bunlar alınacak. Alınacak ama işte bunun için de Yeniçeri'nin bir an evvel adam olması lazım. Yok, Frank usulü talim gavurlukmuş, din elden gidermiş. Bu laflar boş. Bu lafları bir ulema, bir de bizim işi düzeni yerinde yoldaşlar çıkarır. Nasıl olsa onlar cenge gitmiyor ya. Ben kafir askerini Er Meydanı'nda gördüm ağam. Topçu ateşimiz altında kırılırken ilerleyişlerini gördüm. Parçalanan neferlerin yerini yenileri dolduruyor. Kılları bile kıpırdamıyordu. Frank talimi buysa başımızın üstünde yeri var. Hem sonra şu sürat topçuları Frank usulü talim gördü de kötü mü oldu? Onlar olmasaydı metrislerden başımızı çıkaramazdık. Dikkat ve endişeyle Sabit'i süzdüm. Evet, haklıydı. Ben bu çocuğu hafifsemiştim. Bunu birdenbire fark etmemin nedeni söyledikleri değildi. Bu söylediklerinin benzerlerini bugünlerde her yerde duymak mümkündü. Tam zıt fikirler de öyle. İstanbul'da günün meselesi bunlardı zaten. Hafifsediğimi bana hissettiren bambaşka bir şeydi. Ben Sabit'le Sabit olarak konuşmak, dertleşmek istemiştim. Ben Sabit'i sadece cenkte gösterdiği kahramanlıklarla 24 yaşında odabaşı olan bizim çocuk Sabit sanmıştım. Deryanın ortasında bir başına kulaç atmasına gönlüm el vermemiş, el uzatmak, yalnızlığını paylaşmak istemiştim. Fakat anladım ki Sabit yalnız değildir. Deminden beri anlattığı fikirler onu yalnız bırakmayanların, daha doğrusu aralarına alanların fikirleridir. Sabit kahramandır, doğru. Sabit cesurdur, bu da doğru. Ama Sabit'i odabaşı yapan özellikler yalnızca bunlar değildir. Bunu ve onu hissettiğimi işte şimdi anladım. Bak Sabit, dedim, bana ağırbaşlılık ve olgunluk göstermek düşüyordu. Bu meseleler uzun ve derin meseleler. Bunları daha çok konuşacağız. Ne doğru ne eğri inşallah göreceğiz. Fakat ben seni buraya suskunluğuna son vermeye getirdim. Gördüğün gibi istediğin ya da sıkıştırıldığın zaman bülbül gibi de şakırsın. Gel bu sarı ağını kırma. Derdini dermanını beraber arayalım zaman zaman. Elbette fakirin de hayatta öğrendiği birkaç gerçek vardır. Şimdi bu ev bark meselesine gelince, ben ananla pederine, bu çocuk şimdi ağır yükün altında, bir müddet sıkıştırmayın diyeceğim ki fazla üzülmesinler. Sen de fakiri yalancı çıkarma, olur mu? Gülümsedi. Yüzünün bütün güzelliği ile orta yaşlı bir adamın hüzünlü gülümsemesi birbirine karıştı. Eyvallah Sara ağam, dedi. Sen nasıl istersen öyle olsun. yeni nizam. 4 yıl boyunca hep Sabit'i beklediğimi düşündüm. Ama şimdi fark ediyorum ki en az onun kadar Arif Ağa'yı beklemişim. Fakat Arif Ağa gelmedi. Gelen ancak onun canlı cenazesiydi. Giderken hayatımda bıraktığı boşluk aynen devam etmekte. Arada bir de olsa dertleşmek, karşılıklı birkaç tek yuvarlamak, neler olup bittiğini onunla konuşmak bambaşka bir zevkmiş. Başka kimseyle bulamadığım bir zevk. Bunu söylerken Abdi Baba'ya haksızlık etmiyorum. Onun yeri ayrı ama Arif Ağa'yla hayaller, ümitler ve tasavvurlar konuşulmazdı. Onunla olacak işler konuşulurdu. Bu tarafıyla mürşidimiz Ahmet Baba'ya benziyordu. Aklının ve elinin erdiği yerler üzerine konuşurdu. Olabilecek olanı hedef edinir, ancak olabilecek olup da olamayanlara hayıflanırdı. İnatla deniyorum onu hayata döndürmeyi. Tepsiler düzüp karşısına geçiyorum, bahisler açıp tahrik ediyorum. Yine de bana mısın demiyor. En sık kullandığı cümle, hadi sarı, keyfim yok. Hak erenlerden en büyük niyazım yine bir gün eski Arif Ağa olması. Hal böyle olunca bana hasbihal edecek bir Abdi Baba kaldı. Ordu seferden döner dönmez kahvehaneler açılmaya başlayınca postu yeniden çardağa serdi. Dönen yoldaşlarla birlikte neşesi de yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Kaldığı yerden irşada berdevam. Yaşım artık kemale erdiğinden midir nedir, fakirin de eski pervası kalmadı. Kendimden ummadığım şeyler yapıyorum. Yahu Abdi Baba dedim bir gün. Şimdi de yeni çehreler buldun, onlara anlatır durursun. Bunlar da sırtlarını dönüp gittiğinde yine fakire ihanetten mi dem vuracaksın? Mahcup bir edayla cevap verdi. Can çıkar, huy çıkmaz nazarım. Başka nasıl hayaller gerçek olur, tasavvurlar imkan bulur? Abdi Baba'nın çevresindeki yenilerden biri benim eski baş belamdı, Habib. Tabii artık ona Bayraktar Habib Ağa demem lazım herhalde. O da başına serden geçti kavuğunu geçirmiş, o da Sabit'inki gibi ağır tavırlar takınmış, İstanbul'un Er Meydanı'na başka bir tarafından girivermişti. Çardağa her zaman yanında ortasından 8-10 nefer olarak geliyor, kimseyle eğleşmiyor, doğruca Abdi Baba'nın yanına çıkıyor, fakiri gördüğünde hemen sarılıp ellerimi öpüyor, halimi hatırımı ve Sabit'i soruyordu. Çelimsiz hali gitmiş, üstü başı düzelmiş, küçüklüğünde de rahatsızlık verici olan gözleri şimdi iki derin kuyuya dönmüş, baktığı yeri telaşa veriyordu. Ordu seferdeyken Abdi Baba'yla yaptığımız sohbetler aklıma geliyordu. İşte döndüler. Öyle anlaşılıyor ki dönmeleriyle birlikte bu Memaliki Osmaniye ve şu şehri İstanbul'da pek çok şey yerinde dönecektir. 24 Şubat 1793'te babası gibi olabilir olanla ilgili olan Sabit'in uzun zamandır yolunu gözlediği şey ilk işaretini verdi. Sultan 3. Selim'in bir süredir en yakın adamlarına memleketin nasıl kurtarılabileceğine ilişkin görüşler sunmaları için emirler verdiği, bu konuda halvet olup tartıştıkları, sultanın da tebdili kıyafet ederek, ki bunu da herkes biliyordu, sultan humbaracı, havan, obüs cinsi bir top kullanan topçulara verilen at. Kıyafetini sevdiği için tebdil çıkarken hep bunu giyiyordu ve bu nedenle bir süredir pek çok humbaracı İstanbul'da sultan muamelesi görüyordu. Ahalinin isteklerini ve durumunu yokladığı biliniyordu. Sonunda daha turası çekilmeden halk arasında duyulan bu yeni nizam, Nizam-ı Cedid büyük bir heyecanla ilan edildi. Uzun bir süredir Moskov'un İstanbul Boğazı'na ani bir baskın yapacağı söylentisi halk arasında yayılmış gitmişti. Şimdi saray bu söylentiden faydalanıyor. İstanbul'u korumak için sadece bu işe bakan, sayısı sonuçta 12 bine çıkacak bir asker ocağı kurulmasının, bunların Levent çiftliğinde, bugünkü Levent semti ve civarı, kışlada kalacağının karar altına alındığını bildiriyordu. Bunlara yeni süngülü şişhane tüfekler verilecek, yeni kıyafetleri olacak, Frank zabitler tarafından talim göreceklerdi. Nizam-ı Cedid'e göre Yeniçeriler de içinde bulundukları başıboşluktan kurtarılacak, Kağıthane ve Davut Paşa da yeni usul talimlere başlayacak, ocağa yeni üye alınmayacak, nefere evlenme yasası getirilecek, bütün bunları yapabilmek için de İrad-ı Cedid adında yeni bir vergi konulacak ve bu adla yeni bir idare dairesi kurulacaktı. Her şey Sabit'in fakire söylediği gibi oluyordu. Bu çocuk gerçekten de yalnız değildi. Sarayın yeni nizamı ilan edişi fakirin beklediğinin aksine ocaklı tarafından sükunetle karşılandı. Seferlere katılanlar diğer yoldaşları ikna ediyor, hudutlarda durumun İstanbul'dan göründüğü gibi olmadığını, en azından hayırha sessizliklerini sağlıyorlardı. Abdi Baba bile bekleyip görelim bakalım, devran ne gösterecek diyor, endişelerini sadece fakire açıyordu. Bu endişeler her zamanki gibi bugünden çok yarınla ilgiliydi. 63 yıldır bir Yeniçeri vakası yaşamadık Sarı. 63 yıldır Yeniçeri kıyam etmedi. Sonuncusunda da kendileri başlatmamışlardı ya. Bir hamam tellağının peşine takılıp gitmişlerdi. Ama bir kümeste iki horoz zor olur. Bunu derim. Kapıkulu süvarileri bir zamanlar kümesin horozu olmak için çok uğraşmışlar. Ta ki ocaklı onları at meydanında boğazlayana dek. Şimdi deniliyor ki bu nizam askerinin sayısı 12 bin olacakmış. Ocaklı 12 bin horoza nasıl tahammül eder bilmem. Bütün dengeler değişecek demektir. Ulema şimdi ocaklıdan yana ama onlara güven olmaz. Zoru gördükleri anda rüzgar gülü gibi dönerler. Bir bakarsın şimdi Frank usulü gavur işi dedikleri işe birden herkesten fazla sahip çıkmışlar. O zaman da bahane bulmaları zor değil. Esnaf desen onlar kar bilir kar söylerler. Velhasılı kelam zor bir zamana gireriz. Tehlikeleri çoktur. Saray da inşallah ehil adamlar getirir. Bu işlerin başına da herhangi bir salaklık yapmazlar. Hoş şimdiden başladılar ya. Ne gibi baba erenler diye sordum. Ne gibisi var mı? Bak şimdiden bu nizam askerine askeri şahane demeye başladılar. Yeniçeri ne yani askeri bilmem ne mi? Eyvallah dedim. Gerçekten zor görünüyor. Arif Ağa nasıl Sarı diye aniden sordu. Birdenbire bahsi değiştirmesi karşısında bocaladım. Aynı baba erenler. Değişen bir şey yok. Ağzını bıçak açmaz. Keyifli bir lakırdı etmez. Öyle fesleğen gibi pencere önünde oturur durur. Yok yok, onu mutlaka o halden çıkarmalısın. Buraya getir. Yeni odalara götür. Sabit'e söyle o götürsün. Bu zamanda onun gibilere çok ihtiyaç olacak. Zorla çıksın kabuğundan. Bir süre düşünceli bir tavırla sustu Abdi Baba. Sonra gülümsedi. Aslında dedi, sen zorlamasan da yakında, pek yakında çıkacak o. Yine görünmeyeni gördüğünü anladım. İnşallah dedim içimden. Serpiya Deganı Dergahı Ali. Cami-i Miyane'de Yeniçeri kışlası yeni odaların avlusunda bulunan Yeniçerilere mahsus cami. Toplandık. Birkaç sene önce değil bu meydanda oturmak, bu babam yaşındaki çorbacıların çubuğunu yakamazdım. Habib de öyle. İşte şimdi tam karşımda oturuyor. En az 30 çorbacı, bir o kadar oda başı var mecliste. Başçavuş Rüstem Ağa haber uçurdu dendiğinde herkes yel olmuş gelmiş. Gerçi Rüstem Ağa emekliye ayrıldı ama ne fark eder? O hepimiz için hala başçavuş Rüstem Ağa. Meselenin ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu nizam-ı cedid olsa gerek. Hava gergin, kimse konuşucu değil. Herkes suskun, herkes başkasının konuşmasını bekliyor. Fakir susacak. Bunca kıdemli varken konuşmak bana mı düştü? Dinleyeceğim. Elbette Rüstem Ağa bahsi açacaktır. Öyle de oldu. Yoldaşlar, sebebi davetimi peşinen söyleyeceğim. Burada biz bizeyiz. Laf içeride kalacaktır. Söylenen her şeye sadece bizler ve hak erenler şahit olacaktır. Buradan dışarıya laf uçmayacaktır. Bunları her birinizin bildiğini bilirim. Ama ne olur ne olmaz diye bir daha hatırlatırım. Sebebi davetim bu nizam-ı cedid meselesidir. En önemlisi de yeni talimler ve nizam askeri meselesidir. Sultan Selim Efendimiz ocaktan endişe etmektedir. Ocağın bu hususlarda görüşünü bilmemekte, nasıl bir yola gireceğimizi gözlemektedir. Bu meclisi bu nedenle siz ağaların reyini almak, ortak bir karara varmak amacıyla burada topladım. Bütün bu hususlarda ne düşünüyorsanız açıkça söyleyin. Başta da söyledim ya, kol kırılsa bile yen içinde kalacaktır. Rüstem Ağa sustu. O susunca sanki caminin güvercinleri bile sustu. O susunca günün her vakti bağırışma, çağrışma, tekminlerle inleyen yeni odalar sustu. Öyle ki dışarıda iğne yere düşse herhalde bu meydandan biz duyardık. Eminim şu anda ağa kapısı, Baba Ali ve saray da susmuş, bu meclisi dinliyordur. Kimse konuşmuyordu. Dahası kimse konuşmaya niyeti varmış gibi de görünmüyordu. En azından bir yarım saat öylece herkes önüne baktı durdu. Kimse birbirine de bakmıyor, sadece önüne bakıyor ve susuyordu. Rüstem Ağa mecburen birkaç söz söyleme ihtiyacı duydu. Ağalar, yarın hepiniz bir şeyler söylemek mecburiyetinde olacaksınız. Talimler başladığında, Frank zabitler geldiğinde, yeni nizam kurulduğunda dışında kalamazsınız. Şimdi söyleyin, mecbur olmadığınız bir zamanda söylerseniz sözünüz daha değerli olur. O anda beni hayretlere düşüren bir şey oldu. Habib, şu benim Habib, sıra, saygı, silsile demeden sanki ezelden bu meydanda oturur, bu mecliste bağdaş kurarmış gibi bir dizini dikerek, Rüstem Ağam dedi son derece saygılı bir sesle. En büyük sensin, ağları da sen davet ettin, haddime değildir ama önce seni bir dinlesek, senin reyini bir öğrensek. Bu kadar büyük bir saygısızlık ancak bu kadar saygılı bir sesle yapılabilirdi. Yılların kurdu Rüstem Ağa, Habibi şöyle bir süzdü. Sen dedi, şu Şebeş'te serden geçti çıkan Habib değil misin? Eyvallah ağam dedi Habib, sağ elini kalbinin üzerine götürerek. Doğru bildin. Vah yazık dedi Rüstem Ağa, kahramanlık adama erkan öğretmiyor. Bilmez misin ki bir mecliste en son bütün reyleri toparlayan sözü, en büyük kimse o söyler, bu hürmetsizliğini delikanlılığına veriyorum Habib. Bu laflar bana söylenseydi yer yarılır içine girerdim. Bana söylenmediği halde yaşımdan, kıdemimden dolayı alınmış, yüzüm kızarmıştı. Habibe baktım, bir rahatsızlık belirtisi göstermemişti. Rüstem Ağam dedi yine aynı saygılı sesle, bir hürmetsizlik ettiysek doğrudur. Delikanlılığımıza, cahilliğimize ver, bağışla. Sana hürmetsizliği ancak cahillikle, bilmeden edebiliriz. Cenk'te zabitim, dünyada ahirette ağamsın. Ama burada bir fark vardır. Hürmetimiz baki ama burada kırklar meclisindeyiz. Bu meclis buradayken her bir can eşittir. Şeksiz şüphesiz birbirinden azı çoğu yoktur. Herkesin görüşü değerlidir. Madem ki meclisi sen topladın, reyini ilk önce sen açıklamalısın. Bir baktım ki çorbacılar, odabaşılar, Habibi haklı buldukları manasında başlarını sallıyor. Eyvallah diyorlar, az daha çıldıra yazdım. Rüstem Ağa meclise şöyle bir baktı, açıktı ki çoğunluk onu bekliyordu. Peki öyleyse dedi hiddetle, yoldaşlara uyacağız. Fakir der ki, bu mecliste bulunanların hepsi pek çok kaza görmüştür. Şöyle bir bakıyorum da, en gencinden en yaşlısına bu mecliste gazi olmayan yoktur. Peki hepimiz cenklerde ne gördük? Ordumuzun büyük kısmının durumu fecidir. Biz ocaklı bu ordunun azlığıyız. Koca orduyu sırtımızda taşımaktan bıkmadık mı? Bozgunda gazi olmakla zaferde gazi olmak sizce aynı şerefe mi sahiptir? Sizce bu orduya çeki düzen vermek, dini devlete zaferler getirecek bir hale yola koymak gerekmez mi? Elbette gerekir.